Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey.
Günaydın Ömer Bey, merhaba.
Günaydın Güven Bey.
Günaydın Can.
Devam ediyoruz bir süreden beri sürdürdüğümüz ana tema üzerine. Teoloji, din üzerinde son olarak kötülük sorunsalı diyebileceğimiz şey üzerinde konuşuyorduk. Onu sürdürerek bugün de özgür irade bahsine geçiyoruz galiba, öyle değil mi?
Evet, özgür irade bir sürü yerde felsefede karşımıza çıkan bir sorun. Bugünlerde aslında beyin bilimlerinde de karşımıza çıkıyor. Bu özgür irade konusunu başka programlarda da başka yönleriyle irdeleriz diye düşünüyorum. Fakat bugün geçen hafta başladığımız kötülük sorunu çerçevesinde özgür iradenin kötülük sorununa bir cevap teşkil edip etmeyeceği ya da bir cevaba dayanak olup olmayacağı konusuna biraz bakalım. Çünkü bu konuda felsefe literatüründe çok yazılmış makale var, çok tartışma var.
Bir hatırlatabilir miyiz Güven Bey, kötülük sorunu ya da sorunsalı derken neler konuştuk, ne kastediliyor esas olarak felsefede?
Tabii.
Ve teolojide.
Dünyada bir sürü kötülük var. İnsanlar ızdırap çekiyorlar, eziyet, çile, cefa. Bu kötülükler niye var diye felsefeciler ve teologlar ya da inançlı kişiler belki sordukları zaman ikilem ya da üçlem diyebileceğimiz, yani hepsi birbirinden daha kabul etmesi zor olan cevaplarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Kötülük sorunu literatür en azından bunu gösteriyor. Niye böyle? Çünkü bir taraftan dünyadaki kötülüklerle yüzleşirken öte taraftan bunu bazı mutlak güçleri ve vasıfları olduğuna inandığımız bir tanrı kavramıyla bağdaştırmaya çalışıyoruz. Bu tanrının bu konudaki belki en önemli öz nitelikleri ya da vasıfları her şeyi bilen olması, her şeye gücü yeten olması,
her şeye kadir, yani
insanların evet yalnız iyiliğini isteyen, iyiliğini gözeten, içinde kötülük barındırmayan bir varlık olması. Tanrı her şeyi biliyorsa, her şeye de gücü yetiyorsa ve yalnızca bizim iyiliğimizi istiyorsa dünyada aslında hiçbir kötülüğün olmaması lazım diye düşünülebilir. Çünkü hangi kötülüklerin olduğunu ya da olabileceğini Tanrı öngörebilir. Her şeye gücü yettiği için bunları önleyebilir. Bizim iyiliğimizi de istiyorsa iyilik kötülüğe göre daha tercih edilir bir şey olduğu için Tanrı'nın bunu istiyor olması ve bunu gerçekleştiriyor olması lazım. Öte yandan gelelim kötülüklerden geçilmiyor dünyada. Bu iki durumu nasıl bağdaştıracağız? Kötülük sorunu bunu soruyor. Geçen hafta bahsetmiştik. Bu aslında spesifik bir sorun. Yani teist inançlara sahip ya da teist inanç sistemleri içinde kendini gösteren bir sorun. Deistler, yani dünyanın bir tanrı tarafından yaratılmış olduğunu ama bu tanrının evreni, kainatı yarattıktan sonra elini eteğini çektiğini, müdahaleci bir tanrı olmadığını inanan insanlar. Bu insanlar için kötülük sorunu daha ziyade insan eliyle ya da doğa yasalarının bir parçası olarak ortaya çıkan bir şey. İşte afetler, depremler filan, bir de bizim birbirimize yaptığımız kötülükler. Bunlarla baş etmenin yolu da müdahale edecek bir tanrıdan medet ummak ya da niye müdahale etmediğini sorguluyor olmak değil, kendi elimizle yapmamız gereken şeyler üstüne eğilmek. Haliyle tanrı tanımazlar da belli buna benzer şekilde düşünüyorlar ya da başka dinlere mensup insanlar, işte Budistler de mesela kötülük sorununun tek tanrılı dinler, semavi dinler içinde çıkmış bir yanlış bir sorun ya da belki yapay bir sorun olduğunu bazı Budistler en azından iddia ediyor. Öte yandan semavi dinler içinde, İslam içinde de bu müdahale etme gücü olan ve hatta sık sık müdahale edebilen bir tanrı kavramı çok içselleştirilmiş bir kavram. Yani sevdiğimiz bir insanın başına bir kaza geliyor ama mesela çok daha kötü olabilecekken işte ölmeden ya da sakat kalmadan kurtuluyor bu kazadan. Allah korudu diyoruz. Hep dediğimiz bir şey. Burada ne kastediyoruz Allah korudu dediğimiz zaman? Bir şekilde kendi haline bırakılsa durumun gidişatı ve Tanrı bir müdahalede bulunmasa çok daha kötü olabilecek bir durumla karşı karşıyaydık. Ama bir şekilde Tanrı müdahale ederek daha kötü olmasını engelledi, korudu. Bunu ben anlıyorum en azından. Şimdi bu tür bir Tanrı kavramı içinde kazalar daha kötü sonuca ulaşmadığı zaman Tanrı'nın müdahalesiyle böyle olduğunu düşünüyorsak, daha kötü sonuca ulaştığı zaman peki şimdi burada niye Tanrı müdahale etmedi? Yani niye burada Allah korumadı diye sormak en azından sorulabilecek bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Burada her zaman biz bunları bilemeyiz. Bir hikmeti vardır, sual olunmaz falan yoluna gitmek mümkün. Bilginin sınırları meselesini tartışırken birkaç hafta önce buna bahsetmiştik. Fakat o yola saptığımız zaman zaten felsefenin de sonuna, sınırlarına gelmiş oluyoruz. Anlamamıza gerek yok, bir şekilde işte öyledir deyip kapatacaksak kitabı, zaten din felsefesi alanından çıktık. Belki içinde akıl yürütme olmayan bir inanç alanı içinde o zaman yer alabiliriz.
Evet, bir de burada bir ufak parantez açmama izin verirseniz şeyi söyleyeceğim. Yani bu Allah korudu şeyinde olmuş bir olayın ardından yapılan bir uslamlama var. Bir de bunu daha olmadan da önleyici, ön alıcı, preemptive dedikleri tarzda, yani Amerika'da Bush doktrinine de terörü önleyici, Amerika'ya karşı bir saldırıyı önleyici bir şey yapmak için, evet, bir tedbir almak gibi, Allah nazardan saklasın ya da Tanrı öyle bir koruyucu şeyini eksik etmesin tarzında bir dilek de var. Bunu da aynı kategoriye sokabiliriz herhalde. Kötü bir şey olmadan önce önleyebilir diye de bakılabilir, değil mi?
Evet, evet, elbette. Yani duaların niteliği kısmen bununla ilgili. Zaten evet. İşte yola çıkmadan önce bir kaza olmasın diye dua ediyorsunuz. Yani her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten ve zaten doğası itibariyle yalnızca bizim iyiliğimizi isteyip bizi gözeten bir tanrı kavramı içinde dua etmenin yeri nedir? Bu kendi başına zor bir soru. Çünkü zaten her şeyi bilen bir tanrı ya biz yeni bir bilgi veriyor olamayız. Zaten bizi gözettiği için en doğrusunu yapacak olan bir tanrıya öyle değil de böyle yap ya da beni koru ya da kazadan uzak tut filan diyor olmak da aslında belki tanrının gerçek vasıflarını anlamıyor olmak anlamına gelebilir. Burada duaların psikolojik gücünden ya da insanı rahatlatan taraflarından falan bahsetmiyorum. Çok daha metafizik bir şeyden bahsediyoruz. Bu anlamda dua etmenin ve bu tür bir Tanrı'dan bir şey istiyor olmanın, Tanrı'nın her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve bizi gözeten olma vasıfları içindeki çerçevesinde yeri var mı yok mu? Bu ilginç bir soru. Sizin de dediğiniz gibi bu önleyici anlamda ya da bir şey olduktan sonra Allah korudu diye geriye doğru bakarak söylediğimiz zaman yine bir müdahale etmiş olan bir Tanrı'dan bahsediyoruz.
Evet.
Bu da tabii bizi kötülük problemiyle yüz yüze getiriyor. Çünkü müdahale etmediği zamanlar Tanrı neye müdahale etmedi diye sorabilecek bir yerde buluyoruz kendimizi. Geçen hafta bahsetmiştik. Bu soruya iki tür insanlar felsefe literatüründe cevap veriyorlar. Bir tanesi aslında bizim bu kötülük diye düşündüğümüz şeyler kötülük değil. Ya da işte daha büyük bir iyilik için gerekli olan şeyler, kaçınılmaz şeyler diye cevaplanıyor. Bunu geçen hafta bahsederken bir cevap olarak kabul edilebileceği konusunda pek sizi ikna edememiştim, öyle hatırlıyorum. Doğru da gerçekten, yani işte ne bileyim 3 yaşındaki kızı işte şifa bulmaz bir hastalığa kapılıp 3 ay içinde ölüp giden bir anne babaya bu aslında kötü bir şey değil, iyi bir şey oldu demek, buna inandırmaya çalışmak bana çok zor ve çok vicdansızca bir şeymiş gibi geliyor. Öte yandan bu tür şeyleri en azından mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki popüler kültür ve din anlayışında bunları sıkça görmek de mümkün oluyor. Yani bu tür başlarına felaket gelmiş insanlar, evet küçücük masum güzel yavrum 3 yaşında öldü ama Tanrı öyle istedi. Çünkü onu yanına aldı. O şimdi Tanrı'nın yanında bir melek olarak yaşıyor. Dolayısıyla bu kötü gibi gördüğümüz şey iyi bir şey. Filan diyorlar televizyonlara çıkıp vesaire. Bu kötü olarak gördüğümüz şey aslında kötü değil. Dolayısıyla kötülük problemi diye bir şey yok. Cevabının belki bir örneklemesi.
Evet, aynı şey şehitlik kavramında da var galiba.
Belki olabilir. Evet, yani sonuçta ölümü kötü bir şey gibi görüyorsak bunun başka bir şekilde yeniden kavramsallaştırılıp başka bir çerçevede kötü değil iyi bir şey olarak gibi gözükmesi ya da en azından peki yani belki ölmüş olmak yaşamaya devam ediyor olmaya göre daha kötü bir şey ama başka büyük iyilikler için kaçınılmaz ve gerekli bir şey gibi kavramsallaştırılması. Evet, orada da var.
Evet, Amerika'daki bu aşırı sağ diyebileceğim ama yönetime de sızmış olan dinci bakışta da mesela daha geçenlerde bu küresel iklim değişikliğinin meydana getirdiği insan kaynaklı olduğunu bildiğimiz artık kesin olan felaketler, orman yangınları başta olmak üzere Amerika'yı feci vuran sellerin filan da Texas vali yardımcısı yanılmıyorsam bir sağcı programcının, radyocunun programında şey diyor, bu aslında kötü bir şey değildir çünkü Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kürtajı serbest bırakan yönetiminin sonucunda Tanrı'nın bir cezasıdır diye açıkça konuştukları, milyonlarca kişi önünde bu sellerin onun cezası olduğunu söylediği, yani daha yeni bu, çok birkaç hafta önceki bir hikayeden bahsediyorum. Böyle de bakılabiliyor.
Evet, dolayısıyla kötülük problemine karşı verilecek cevapların belki birinci argümantatif stratejinin parçası olarak cevapları böylece bu örneklerde görmek mümkün. Bu tabii bir tek böyle popüler kültürde verilen cevaplardan bahsetmiyorum. Yani bu cevabı felsefe literatüründe, din felsefesi konusunda yazıp çizen insanlar bu şekilde daha incelikli bir halle argümanlara dönüştürerek felsefe yazılarında ya da kitaplarında bu şekilde sunuyorlar. Ama sizin de dediğiniz gibi bu tür örnekleri de mümkün. İkinci strateji belki biraz daha ilginç. Oraya gelip orada kalmıştık geçen hafta. O da kötülüğü inkar etmek yerine tamam evet bunlar gerçekten kötülük ve olmasını istemediğimiz şeyler. İşte ölüm, ızdırap, eziyet. Ama burada sorumluluk Tanrı'da değil bizde diyen strateji. Dolayısıyla kötülük problemini Tanrı'yla alakalı bir sorun olmaktan çıkartıp insanlarla alakalı bir hale getiriyor. Burada bir takım ayrımlara bakmak lazım. Yani kötülükten bahsettiğimiz şey mesela Filipinleri vuran türlü bir kasırga, o tür bir doğal afet mi? Yoksa insanların birbirine yaptığı türde kötülükler mi? İşte sarhoş birisinin arabayla gidip küçük bir çocuğa çarpıp öldürmesi falan tür şeyler mi? Yani sosyal ve insani kötülükler mi, doğal kötülükler mi diye belki bakmak lazım. İnsani ve sosyal kötülükler konusunda belki özgür irade yüzünden sorumluluğu insanların üstüne yüklemek mümkün. Diğer konularda kısmen belki yapmamız gereken şeyleri yapmadık, doğayı bozduk diye düşünülebilir. Neyse yani bu ayrımı da böyle çizmiş olayım. Fakat asıl şey yapmak, değinmek istediğim konu şu. Özgür irademiz sayesinde ya da özgür irademiz yüzünden dünyadaki kötülüklerin sebebi ve sorumlusu bizsek, dolayısıyla Tanrı değilse bu kötülük problemin çözüğü mü bu cevap? Buna bakmak istiyorum. Burada şöyle iki tane daha zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Özgür iradeden kastımız ne? Herhangi bir karara vardığımız ya da bir davranışta bulunduğumuz zaman bunu dış etkenler nedeniyle değil, kendi iç kaynaklarımızı kullanarak ve bir zorlama karşısında kalmadan yapmış ya da vermiş olmamız. Belki daha önemlisi o karar ya da o davranış yerine başka bir şeyi de isteseydik seçebiliyor olma özgürlüğüne de sahip olmamız. Yani bunu yaptık ama öbür türlü de yapabilirdik. Bunu yapmaya zorunlu değildik, zorlanıyor da değildik. Bu İngilizce'de counterfactual diye geçiyor. Tam Türkçe karşılığını bulamadım. Olgu karşıtı önermeler falan denebilir belki. Şöyle oldu ama böyle de olabilirdi, öbür türlü de olabilirdi. Bunların hepsi önümüzde seçenek olarak açık duruyordu. İdiyse o zaman özgür irademizle ne yaptıysak yaptık dememiz mümkün. Burada bu özgür irade sayesinde her şey bizim elimizden çıkıyor. Dolayısıyla kötülüklerin de sorumlusu biziz. Tanrı ile bir alakası yok cevabına karşı. Şunu fakat sorabiliyoruz. Her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Tanrı kavramı içinde insanların özgür iradesi olabilir mi? Yani özgür irade kavramıyla her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Tanrı kavramı bağdaşır mı? Bu sefer soruyu bir adım geriye giderek oradan sormuş olabiliriz. Her şeyi bilen kısmına bakalım. Ta bu cennetten kovuluş hikayesi bile ne geri dönersek işte Tanrı kadınla erkeği yaratıyor. Tam nasıl yaratmış olduğu, yani kadını erkekten mi yarattı, işte çamurdan mı üfledi falan, bunlar rivayet muhtelif bu konularda ama bir şekilde bir kadın bir erkekten oluşan bir dünya var ve özgür irade bahşediyor bu kadınla erkeğe. Ne yapıyor bu kadınla erkek? Hazreti Adem ve Hazreti Havva ilk eş bilgi ağacının meyvesinden yiyorlar. Kendi özgür iradeleriyle bunu yapıyorlar ve yapmamaları gereken bir şey yapmış oluyorlar. Orada son zamanların terimiyle söyleyeyim, kızlı erkekle bir durum oluyor ve Tanrı cennetten kovuyor onları. O gün bugün cennetten kovulmuş bir varlık türünün parçası olarak yaşamımıza devam ediyoruz. Bu hikayenin ışığında. Şimdi bunun ama şu sorulabilir. Tanrı cennette Hazreti Adem'le Havva'yı yaratıp onları oraya yerleştirdiği zaman bir süre sonra bu ikisinin bilgi ağacının meyvesinden yiyip kendilerini kovulmak durumunda bırakılacaklarını biliyor muydu, bilmiyor muydu? Özgür irade bahşetti idiyse Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya, onlar bilgi ağacının meyvesinden, bunu da tabii metaforik olarak söylüyorum, ne yaptığını hepimiz biliyoruz aslında. Bilgi ağacının meyvesinden yerken aslında yememekte ya da belki bir süre sonra yemekte o ağacın meyvesini filan önlerinde bir seçenek olarak duruyor olması gerekir. Özgür irade kavramı bunu gerektiriyor. Bu öyle ucu açık bir şey miydi ki Tanrı bilmiyordu ne yapacaklarını. Öyle de yapabilirler, böyle de yapabilirler diye onları öylece oraya bıraktı. Sonra yanlışı yaptıkları için kovdu. Öyleyse eğer gerçek anlamda özgür irade vardıysa Tanrı'nın aslında ne olup ne biten ne biteceğini geleceğe ait tam olarak bilmiyor olması gerekir. Bu da Tanrı'nın her şeyi bilen vasfına bir şekilde darbe vuran bir düşünce. Genel olarak da özgür irade sebebiyle biz önümüzdeki açık olan seçeneklerden herhangi birini yapabileceksek bunun önceden bilinemiyor olması lazım. Bizim özgür iradeyle hareket ediyor olmamız, dolayısıyla kötülüklerin sorumluluğunu insanların üstlenmiş olması ama aynı zamanda Tanrı'nın her şeyi bilen olması yan yana kolayca durmuyor.
Peki özgür irade nazariyesini Batı düşüncesinde Kant'a mı geri götürmek mümkün? Immanuel Kant'a mı, yoksa çok daha öncesine de gidebiliyor mu? Nasıl bir yol izliyor özgür irade şeyi kaynak itibariyle düşüncesi?
Özgür irade düşüncesi çok daha eskilere gidiyor. Evet. Ve özellikle mesela Orta Çağ felsefesinde din felsefesi konuları çok canlı bir şekilde tartışıldığı zamanlarda bu sorun, özgür irade ve Tanrı'nın her şeyi bilen olma vasfının bağdaşıp bağdaşamayacağı da ciddi şekilde tartışılan meselelerden bir tanesi. Özgür iradenin genel olarak insan yaşamının ve dünya tasavvurunun ortasına oturuyor, merkezi bir yer teşkil ediyor olması aydınlanmada özel bir önem kazanıyor. İşte o anlamda belki Immanuel Kant'ın çalışmalarına o ışıkta bakmak lazım. Fakat bu çizgi aslında sürüyor. Yani özgür iradenin gerek insanın kötülükle ve Tanrı'yla alakası, ilişkisi, işte gerek dünya tasavvuru ve aydınlanmacı bir insan yaşamı tasavvurunda olan yeri, gerek bugünlerde beyin bilimleri ışığında özgür irade olup olmadığı konusunda yapılan çalışmalar ve bu özgür irade hep bir ortak tema olarak her ne kadar çalışıldığı yer değişiyor olsa da temanın kendisi, meselenin kendisi yeniden karşımıza çıkıyor. Çok fazla bir vaktimiz kalmadı. Son şeyi de söyleyeyim. Özgür irade bu şekilde Tanrı'nın her şeyi biliyor olma vasfıyla bağdaşamıyor gibi gözüküyor. Orada bir sorun var. Tanrı'nın her şeye muktedir olma vasfıyla da aslında kolayca bağdaşmıyor. Yani özgür irademiz sayesinde biz bir takım kötülüklere sebep oluyoruz, sorumlusu da biziz ama Tanrı her şeye kadirse aslında ve müdahale edebilen bir Tanrıysa, bu en başta konuştuğumuz konuya geri döndük şimdi, bir takım şeyleri engelleyebilir. Niye engellemiyor diye bu soruyu yeniden sorabiliriz. Elinde değil, engelleyemiyor cevabı Tanrı'nın her şeye kadir olma vasfının altını oyan bir cevap.
Evet, onunla çelişir.
Onunla çelişiyor. Aslında felsefe tarihinde uzunca boylu bir şekilde insanlar acaba bu her şeyi bilen, her şeye kadir olan ve yalnız bizim iyiliğimizi gözeten Tanrı kavramında bir parça zayıflatmaya gitsek ve mesela Tanrı her şeyi bilmek zorunda değil. Belki genel olarak dünyanın gidişatını tabii ki bilecektir ama bizim yapacağımız her mikro düzeyde her davranışı bilmek zorunda değil. Aslında bilemez. Onu görüşünü kötülük problemiyle başa çıkmak için bunu öneren felsefeciler var. Ya da Tanrı her şeye kadir olmak durumunda değil. Çünkü bu özgür irademizin altına uyacak. Dolayısıyla Tanrı'nın gücünü kısıtlı olarak görmemiz lazım diye bu şekilde kötülük problemiyle başa çıkabiliriz diyen felsefeciler var.
Evet, yani bir dakikamız kaldı. O zaman bu özgür iradeyi şeye de önümüzdeki programa taşıyacağımız anlamına da gelir mi bu Güven Bey? Bu tartışmaya.
Ya önümüzdeki ya bir sonraki programda evet. Artık bu din felsefesi temasının da sonuna geldiğimiz noktada belki dünya ve hayat tasavvurunda genel olarak doğaüstü bir gücün, semavi dinlerde tartışılan türde bir tanrı gücünün olmasıyla olmaması arasındaki farklara ve bu farkın yarattığı ahlakın belki kurulması, tesis edilmesi, kötülüğün açıklanması, adaletin ne şekilde kurulup gerçekleştirilmesi gibi daha geniş sorular sorduğumuzda bu özgür iradeye de yeniden dönmüş oluruz.
Çok teşekkürler. Görüşmek
üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.